Birinci ayrım. Bu kitap 6 nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyoz. Eserin adı Göze Göz, Dişe Diş Diyen Kız. Yazarı David Lagerkrantz. Özgün adı Mannen Söm Sökte Sinskuga. Çevirmeni Ali Arda. Türü roman. Pegasus Yayınları. 1. baskı Kasım 2017. ISBN numarası 978-605-299-344-6. Bu kitap 406 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 8 Mart 2018. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Ejderha dövmeli kız unutmaz, unutmadığı gibi affetmez de. Lisbeth Salander son olaydan sonra atıldığı hapishanede bile adaletin temsilcisi olmaya devam eder. Maksimum güvenlikli birimin duvarlarının ardından kışkırtılan ırkçı ve dini çatışmalara göz yummaz. Michael Blomquist her hafta uzun bir yol gidip Lisbeth'i hapishanede ziyaret eder. Bu ziyaretlerinden birinde acılarına çare olacak bir ipucu yakalar. Michael açısından milenyum içinde güzel bir haber olabilir bu. Lisbeth açısından ise çocukluğunda saklı kalan gerçeklerin gün yüzüne çıkması demektir. Fakat gerçeklere erişmek o kadar da kolay olmayacaktır. Kayıt ismini verdikleri hapis deneylerin ardındaki bilim insanları bu konunun üstünün uzun süre önce örtüldüğünü düşünüyordur ve öyle kalması için de ellerinden geleni yapacaklardır. Salander geçmişinin gizemini çözmeye ve anılarındaki kadını bulmaya çok yakın olduğunu biliyordur. Boynunda çocukken ona bir ejderhayı anımsatan doğum lekesi olan kadını, Salander her ne pahasına olursa olsun intikamını alacaktır. Göze göz, dişe diş diyen kız gerilim yaratan hikayesinin gücünü dünya çapında milyonlarca okuru etkileyen Stieg Larsson'un Millennium üçlemesinden ve Salander ile Blomquist'in adalet için savaşa devam etmesinden alıyor. Harika, orijinal seriye bundan daha sadık bir devam kitabı olamazdı. Salander en dramatik, en karizmatik, en etkili araştırmacı haliyle karşımızda. Sosyal becerilerden yoksun bir kadın olabilir ama iş yozlaşmış güçlerin karşısında durmaya gelince ondan iyisi yok. Tom Nolan, The Wall Street Journal. Sürükleyici, şaşırtıcı, Larsson'u gururlandıracak derecede cesaret ve sağduyu içeriyor. Patrick Ryan, USA Today. İç kapak. David Lagerkrantz, İsveçli başarılı bir yazar ve suç araştırmaları yapan bir gazetecidir. Alan Turing'in hayatından ve ölümünden esinlenerek Fall of Man in Wilmslow isimli kitabı kaleme alan Lagerkrantz, Ben Zlatan İbrahimovic isimli çok satan otobiyografi kitabının da yardımcı yazarıdır. Stieg Larsson, 1954 yılında doğdu. Afrika'da savaş muhabirliği yapmış olan yazar, ülkesinde çok ünlü bir gazeteci ve radikal sağa karşı mücadele veren Expo dergisinin de yazı işleri müdürüydü. Larsson geçirdiği kalp krizi sonucu 2004 yılında hayatını kaybetti ama ardında milyonluk satış rakamlarına ulaşan Millennium serisini bıraktı. Millennium serisinin hiç değişmeyen yanı Salander, her türlü haksızlığa, zekası ve gerektiğinde de dövüş sanatlarıyla karşılık verebilen o tuhaf ve yalnız genç kadın. Maureen Corrigan, The Washington Post. Tıpkı Örümcek Ağı'ndaki kız gibi bu kitap da Larsson'un üçlemesini hakkıyla devam ettiriyor. Fakat göze göz, dişe diş diyen kız Lagerkrantz'ın efsaneyi başka bir boyuta taşıyacağı bir dönüm noktası gibi. Ed Swedlund, Paste Magazine. Her zaman olduğu gibi yine beklentileri karşıladı. Lisbeth yine tam bir intikam meleği. Kirkus Reviews. Lagerkrantz'ın Millennium serisine kattığı ikinci kitap insanı şaşkına çeviren bir gizem yumağı. Publishers Weekly. Giriş. Holger Palmgren ziyaretçi odasında tekerlekli sandalyede oturuyordu. Şu ejderha dövmesi dedi, hep merak etmişimdir. Niçin senin için bu kadar önemli?
Annemle ilgili bir şey.
Agneta'yla mı?
Küçüktüm, sanırım 6 yaşında evden kaçtım.
Hatırladım, ziyaretinize gelen bir kadın vardı değil mi? Boynunda doğum lekesi olan bir kadın.
Sanki boynu yanmış gibiydi.
Ejderha ateşi yakmış gibi mi?
Birinci kısım, Ejderha, 12-20 Haziran. Yaşlı Sten Sture, 1489 yılında Danimarka kralına karşı Brunkeberg Savaşı'nı kazandığında zaferinin şerefine bir heykel yaptırdı. Bugün Stockholm'daki Stokyrka Katedrali'nde duran bu heykel, Şövalye Aziz Yorgi'yi at üzerinde tasvir ediyor. Kılıcını kaldırmış, atın ayaklarının altında bir ejderha can çekişiyor. Hemen yanında Burgonya giysili bir kadın dikiliyor. Bu dramatik olayda şövalyenin kurtardığı bakireyi temsil eden kadının, Sten Sture'nin karısı Ingeborg Akersdotter'in model alınarak yapıldığı söyleniyor. Bakire tuhaf denilecek kadar sakin görünüyor. 1. Bölüm 12 Haziran. Lisbeth Salander spor yaptıktan sonra duş almış hücresine dönüyordu. Baş gardiyan Alvar Olsen onu koridorda durdurdu. Hararetle bir şeyler anlatmaya başladı. Biraz da öfkeli gibiydi. Elindeki kağıtları sallayarak soluk almadan konuşuyordu. Lisbeth Salander tek bir kelimesini bile anlayamadı. Saat 19.30'du. Flotberga hapishanesinin en berbat zamanıydı. Yük treninin gümbürtüsünden duvarlar sarsılır, anahtar demetleri şıkırdar, her tarafı ter ve parfüm kokusu istila ederdi. Hapishanedeki en tehlikeli saat de bu saatti. Demir yolundan gelen aşırı gürültüden ve hücre kapıları kapanmadan hemen önce yaşanan kargaşadan faydalanılarak en ağır saldırılar bu saatte yapılırdı. Lisbeth Salander bu saatte hep tetikte olur, gözlerini dört açıp bölümde olup bitenleri izlerdi. Bu yüzden Faria Kazi'ye yapılanları bu saatte fark etmesi kesinlikle bir tesadüf değildi. Faria Kazi Bangladeşli, genç, güzel bir kadındı, hücresinde oturuyordu. Lisbeth durduğu yerden onun yalnızca yüzünü görebiliyordu. Ama kadına tokat atıldığı kesindi, başı iki yana sarsılıp duruyordu. Darbeler o kadar sert olmasa da artık bir ritüelle alışkanlığa dönmüş gibiydi. Her neydiyse uzun süredir devam ettiği belliydi. Aşağılama tarzı ve gösterilen reaksiyon buna işaret ediyordu. Derinlere nüfuz eden bir baskının her türlü direniş arzusunu kırdığı anlaşılabiliyordu. Ne tokatlara karşı koymak için kaldırılan eller ne de bakışlarda şaşkınlık vardı. Yalnızca sessiz, boğuk bir korku. Faria Kazi terörü yaşıyordu. Lisbeth kadının yüzünden okudu bunu. Hapishaneye geldiği günden beri edindiği izlenimler doğruydu demek ki. Oraya baksana dedi başıyla Faria'nın hücresini işaret ederek. Alvar Olsen dönüp baktığında her şey bitmişti. Lisbeth hücresine girip kapısını kapattı. Dışarıdan konuşmalar ve boğuk kahkaha sesleri geliyordu. Yük treninin gümbürtüsü, duvarların sarsıntısı bitmeyecek gibiydi. Lisbeth parlak lavaboya, dar yatağa, kitaplığa ve üzerinde kuantum mekaniği hesapları yaptığı masaya baktı. Hesap işlerine devam edecek miydi? Bir kuantum çekim döngüsü bulana kadar elindeki kağıtları fark etti. Alvar'ın biraz önce elinde salladığı kağıtlardı bunlar. İlk sayfanın üst tarafında iki kahve lekesi vardı. Lisbeth bu kağıtların ne olduğunu merak etti. Saçma sapan şeylerdi, zeka testi kağıtları. Genç kadın öfkeyle soludu. Tartılıp ölçülmekten nefret ederdi. Kağıtları elinden attı. Beton zemine bir yelpaze gibi saçılan kağıtları birkaç saniyede unuttu. Aklı Faria Kazi'deydi. Ona tokat atanı görmemişti ama kim olduğunu iyi biliyordu. Hapishane ortamından ne kadar uzak durmaya çalışsa da içine çekilmişti. Gizli ve açık işaretlerin şifrelerini birer birer çözmüş, bölümde kimin borusunun öttüğünü öğrenmişti. Bu bölüme B bölümü ya da güvenlik bölümü deniliyordu. Sözde hapishanenin en güvenli yeriydi.
Ziyaretçiler ya da uzaktan bakanlar için doğruydu da, hapishanenin hiçbir bölümünde bu kadar çok gardiyan, kontrol ve ıslah programı yoktu. Ama yakından bakıldığında ne kadar bozuk bir sistem olduğu hemen anlaşılıyordu. Sert, otoriter adam pozları takınan gardiyanlar arada bir şefkat meleği kesiliyorlardı. Aslında birer ödlektiler, ipleri ellerinden kaçırmış, her şeyi düşmana, mafya bozuntusu Benito Anderson ve ayak takımına terk etmişlerdi. Benito gündüzleri pek göze batmıyor, neredeyse ördek mahkum havalarına yatıyordu. Ama akşam saatlerine doğru mahkumlar antrenman yapar yahut ziyaretçileriyle görüşürken sahne alıyor, hücrelerin kapıları kapatılana kadar terör estiriyordu. Mahkumlar hücrelerin arasında gezinirken fısıldayarak tehditler savruluyor, yeminler ediliyordu. Benito ve çetesi bir tarafta, kurbanları da karşı tarafta toplanıyordu. Lisbeth Salander'in değil bu bölümde olması, mahkum olması bile büyük bir skandaldı ama koşullar ondan yana değildi. Dürüst konuşmak gerekirse kendisi de işi oluruna bırakmıştı. Ona göre hapishane hayatında açılan saçma bir parantezdi yalnızca. Üstelik bir süre kodeste kalmanın kendisi için daha iyi olduğunu düşünüyordu. Franz Barder cinayetinden sonra çocuk kaçırma ve kamu güvenliğini tehlikeye atacak hareketlerde bulunmaktan 2 ay ceza almıştı. 8 yaşındaki otistik bir çocuğu koruma amaçlı saklamış, soruşturmayla ilgili bilgi sızdırıldığını düşündüğünden polislerle işbirliği yapmayı reddetmişti. Büyük bir fedakarlık yapıp çocuğun hayatını kurtardığından kimsenin kuşkusu yoktu. Ama başsavcı Richard Ekström dava açmış, büyük bir iştahla mahkum edilmesini talep etmiş, bir üyenin itirazına rağmen mahkeme savcının talebini uygun görmüştü. Lisbeth'in avukatı Annika Giannini harika bir iş çıkartsa da Lisbeth'ten destek almadığı için çaresiz kalmıştı. Lisbeth mahkeme boyunca yüzünü asıp oturmuş, karara itiraz etmeyi de reddetmişti. İstediği tek şey bu kepazeliğin bir an önce son bulmasıydı. Beklendiği gibi Björn Gardegard'daki açık hapishaneye gönderilmişti. Önemli ölçüde hareket serbestliği vardı. Daha sonra hayatına yönelik tehditler ciddiye alınmış, kimlerin nasırına bastığı düşünülürse bunda bir tuhaflık yoktu ve Flodberga hapishanesinin güvenlik bölümüne sevk edilmişti. Ülkenin en tehlikeli kadın suçlularıyla bir arada kalacaktı. Lisbeth'in buna bir itirazı yoktu. Etrafları sürekli gardiyanlarla çevriliydi. Bu bölümden uzun yıllar herhangi bir saldırı ya da şiddet olayı rapor edilmemişti. Üstelik mahkumların ıslahıyla ilgili istatistikler göz doldurucuydu. Tabii bu istatistikler Benito Anderson bölüme getirilmeden önceki dönemlere aitti. Lisbeth daha bölüme adım atar atmaz provokasyonlarla karşılaşmıştı. Bunda da şaşılacak bir şey yoktu. Ünlü bir mahkumdu. Basın yayın dünyasında hakkında çok şey yazılıp çizilmişti. Tabii yeraltı aleminin kendi kanallarından hapishaneye akıttığı bilgiler de vardı. Hapishaneye getirildikten birkaç gün sonra Benito eline bir kağıt tutuşturmuştu. Dost mu düşman mı? Lisbeth bir dakika bekledikten sonra buruşturup atmıştı kağıdı. Bu bir dakikanın 58 saniyesi okuma zahmetine katlanması için geçmişti. Lisbeth ne iktidar kavgaları ne de müttefikler edinmekle ilgileniyordu. Bütün dikkatini gözlemeye ve öğrenmeye vermişti. Daha biraz önce yeterince bilgi sahibi olmuştu. Bir süre boş gözlerle kitaplığa baktı. Kodesi boylamadan önce kuantum alan teorisiyle ilgili özel olarak ısmarladığı kitaplar yığılıydı burada. Soldaki gardıropta göğüslerine C-I harfleri, ceza ıslah işlenmiş 2 hapishane elbisesi, biraz iç çamaşırı, bir de spor ayakkabı vardı. Duvarlar çıplaktı, ne bir fotoğraf ne de dışarıdaki hayatı hatırlatan bir şey asılıydı. Fiskar Gatan'daki evinde olduğu gibi burada da eşya ile ilgilenmiyordu. Hücre kapıları kapatılmaya başlanmıştı. Bu normalde Salander için özgürlük demekti. Sesler çekilip ortalık sakinleştiğinde kendini matematiğe verir, kuantum mekaniğiyle görecelilik teorisini birleştirmeye çalışıyordu ve dış dünya ile bütün ilişkisini keserdi. Ama bu akşam farklı bir hava vardı. Lisbeth öfkeliydi. Öfkesinin nedeni yalnızca Fahriye Kazi'ye eziyet edilmesi veya içeride dönen dalavereler değildi. Holger Palmgren 6 gün önce ziyaretine gelmişti. Adalet sisteminin kendine bakacak yetenekten yoksun olduğuna karar verdiği günlerde Lisbeth'in vasiliğini üstlenmişti Holger. Başlı başına bir dramdı bu ziyaret. Holger normalde evinden dışarı adım atmıyordu, bakıma muhtaçtı. Lilia Holmen'deki evinde yalnız başına yaşıyor, alışverişini, yemek ve temizlik işlerini eve gelen bakıcılar yapıyordu. Lisbeth'i ziyarete gelmek için ısrar etmişti. Sosyal hizmetlerin nakil servisi aracılığıyla tekerlekli sandalyede oksijen maskesiyle getirilmişti hapishaneye. Eski günlerden konuşmuşlar, Holger çok duygulanmıştı. Lisbeth'i rahatsız eden bir şey vardı. Holger'i May Britt Torrell adında bir kadın ziyaret etmişti. Lisbeth'in çocukken kapatıldığı St. Stefan Çocuk Psikiyatri Kliniğinde sekretermiş. Lisbeth hakkında gazetelerde yazılanları okumuş, ilginç olduğunu düşündüğü bir takım belgeler getirmiş Holger'e. Holger'e göre bildik şeylerdi. Lisbeth'in klinikte nasıl yatağa bağlandığı, ne korkunç eziyetlere maruz bırakıldığı türünden şeyler. Yani görmeni gerektirecek bir şey yok dedi. Ama yine de yeni bir şey olmalıydı. Holger ejderha dövmesini sorduğunda boynunda doğum lekesi olan bir kadından bahsetmişti Lisbeth. Kayıttan mıydı bu kadın?
O ne?
Uppsala Genetik ve Çevre Araştırmaları Kayıt Dairesi sanırım bir yerlerde okumuştum.
Bu belgelerde yeni bir şey olmalı dedi Lisbeth.
Öyle mi dersin dedi Holger. Belki ben her şeyi karıştırmaya başladım. Belki karıştırıyordu. Holger artık çok yaşlıydı. Ama bu bilgi Lisbeth'in aklına takılıp kaldı. İkindileri spor salonunda kum torbası yumruklarken, sabahları seramik atölyesinde çalışırken aklı hep bundaydı. Şimdi hücresinde dikilirken de zihnini kemiren şey buydu. Bakışlarını yere çevirdi. Yere saçılmış IQ testi kağıtları gözüne başka türlü görünmeye başladı. İlgisiz şeyler olmaktan çıkıp Holger'le konuştuklarının bir parçasına dönüştü. Bir süre nedenini anlayamadı. Sonra aklına doğum lekeli kadın geldi. Kendisine çeşitli test kağıtları verirdi. Her seferinde bir sürü kavga gürültüye yol açardı. En sonunda bir gece daha 6 yaşındayken evden kaçmıştı. Ama belleğindeki resimde asıl dikkatini çeken ne testler ne de evden kaçmış olmasıydı. Başka bir şey vardı. Çocukluğuna dair çoktandır içini kemiren, bir türlü anlayamadığı önemli bir şey. Bunu daha çok araştırması gerektiğini hissediyordu. Yakında özgürlüğüne kavuşacak, istediğini yapabilecekti. Ama belki o güne kadar beklemesi gerekmezdi. Alvar Olsen'in bir açığını yakalamıştı. Alvar birine eziyet edilmesine ilk defa sırtını dönmüyordu. Başında olduğu ceza ıslah kurumunun hala gururu olarak görülen bölüm ahlaken çökmüştü. Lisbeth işte bu nedenle Alvar Olsen'in hiçbir mahkumun sahip olamayacağı bir imkanı kendine sağlayacağını düşünüyordu. İnternet bağlantısı. Kulağını koridora verip dinledi. Alışıldık kahırlar, küfürler, çarpılan kapı sesleri, anahtar demeti şıkırtıları, uzaklaşan adımlar. Sonra her şey sessizliğe gömüldü. Yalnızca hiçbir işe yaramayan havalandırmanın uğultusu vardı artık. Hava boğucu, dayanılmazdı. Lisbeth bir kez daha yere saçılmış test kağıtlarına baktı. Fahriye Kazi'yi, Benito'yu, Alvar Olsen'i düşündü ve boynundaki doğum lekesi yanık lekesine benzeyen kadını. Eğildi, yere saçılmış kağıtları topladı, masanın başına oturup aceleyle cevaplamaya başladı, işini çabuk bitirdi. Çelik kapının yanındaki gümüş rengi alarm düğmesine bastı. Alvar Olsen sinirli bir sesle ne istediğini sordu. Lisbeth hemen konuşmaları gerektiğini söyledi. Çok önemli dedi. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 19.